Ayrım 28.
Büyük anam onu eve almış, önce bir iyice yıkamış, sonra da hilim hilim elbiselerini üstünden alıp atmış. Çocukların eskilerinden ona bir elbise yapmış. Bir de kasket vermiş ki ağabeyimin kasketi. Kasketi Mustafa 2 yıl giydi. Kasket öylesine büyüktü ki değil Mustafa'nın kafası, tüm gövdesi kasketin içinde kayboluyordu. Bu sıralar ben de çiftlikte çalışıyordum. Mehmet ağabeyimle yaz yeri çifti sürüyorduk sabahlara kadar. Çolak Mustafa geldi, şöyle uzaktan beni süzüyordu. Beni küçümser hali vardı. Mehmet ağabey, Çolak Mustafa sen misin? Çocuk güvenli bir sesle, benim dedi. Nereden bildin ki? Sen altın dişlerinin kapısında çalışırdın değil mi? Çocuk, oradan kaçtım dedi. Bir daha da gitmeyeceğim. Size geldim, sizin oğlunuz olacağım. Bir daha da buradan başka bir yere gitmeyeceğim. O zamanlar ben de 10 yaşındaydım. Mehmet ağabeyim öküzleri sürüyor, ben de kötenin kulpunu tutmuş idare ediyordum. Ama çizgileri o kadar güzel götüremiyordum. Bir çocuk için pulluk kulpu idare etmek zor işti. Ağır güç işti. Bense zayıftım. Kocaman kasketini bir çalının dibine fırlatıp geldi. Pulluğun kulpunu elimden aldı. Bir anla anladım ki bu eller alışkın eller. Çok da pulluk kullanmış. Mehmet ağabeyim dedi ki, bak dedi çocuğa. Bir anda işi kavradı. Sen bir aydır çalışıyorsun da daha doğru dürüst pulluk tutmayı öğrenemedin. Çolak Mustafa zaferle bana bakıyordu. Sonra Mehmet ağabeyim çift sürmeyi tamamen ikimize bıraktı. 6 öküzü ve pulluğu Çolak Mustafa, Mehmet ağabeyim de daha iyi idare ediyordu. Yaz yeri sürmeyi bitirdik. Mustafa atlara bakmaya başladı. Nasıl biliyordu bu işi? Gece kalkıp zamanında yemini, suyunu veriyordu atların. Evdeki her bir işi o koşuyordu. Neler neler yapmıyordu. Pamuk zamanı 2 insan kadar çapa yapıyordu. Pamuk toplama zamanı ırgatların suyunu, yemeğini getiriyor. Sonra da bir ırgattan daha çok topluyordu. 1 yıl bizde kaldı Mustafa. 1 yıl evin el üstündeki insanı oldu. Amcam ona diyordu ki, sen evin birinci adamısın. Seni evlendirip çocuklarım gibi şanlı şöhretli baş göz edeceğim. Mustafa yalnız gülümsüyordu. Büyük anam gene bir sabah kalkmış bakmış ki Mustafa evde yok. Kapının eşiğinde kocaman kasketini buldular. Mustafa'nın adetiymiş. Bir evden kaçarken kasketini kapının eşiğine bırakırmış. Anladık ki Çolak Mustafa kaçmış. Amcam atlara bindi, köy köy dolaştı. Çolak Mustafa'nın izine bir yerde rastlayamadı. Yaz ortasında duyduk ki Çolak Mustafa uzak bir köye gitmiş. Köyün ağasının evinin avlusunda uyumuş. Uyanınca ben sizin oğlunuz olacağım, benim adım Çolak Mustafa demiş. Orada çalışmaya başlamış. Orada da bir süre çalışmış. Ağa onun çalışkanlığına hayran kalmış. Sonra da kaçmış. Yeniden bizim eve döndüğünde Mustafa 12 yaşındaydı. Artık saçlı sakallı bir erkek gibiydi. Mustafa geri döndüğünde evin içine bir sevinç almıştı. Dönmezdim ama büyük anayı özledim diyordu. Bir yaz daha çalıştı bizde. Sabah sonbahara doğru baktık ki bir sabah gene kasketi eşikte. Kışa doğru perperişan hasta Mustafa gene kapıya geldi. Büyük anam onu gene yıkadı, arıttı, aylarca baktı. Mustafa kendisine geldi. Diyordu ki ben bir daha bu evden dışarı adımımı atmayacağım. Yaz geldi, Mustafa gene çalışmaya koyuldu. 3 adam kadar iş görüyordu evde. Bahçeye tek başına bakıyor, patlıcanları, domatesleri topluyor, çarşıda satıyor, bir kuruşuna bile yemeden eve getiriyordu. Mustafa ev için artık büyük bir nimetti. Geceleri bile uyumuyordu. Bu çalışmaya nasıl dayanıyordu akıl almaz. İnsanüstü bir çalışmaydı onun çalışması. Yaz ortasında gene kasketini eşikte bulduk Mustafa'nın. Birkaç kere daha eve peri perişan gelip kaçtığını hatırlıyor Mustafa'nın. Kuzucuoğlu pamuk üretme çiftliğinde ırgatlık ediyordum. Ortaokulu yarıda bırakmıştım. Yeni bir ırgat topluluğu geldi çiftliğe. Bir de baktım içlerinde Çolak Mustafa. Kocaman olmuş ama gene kavruk. Güneşten yanmış, üstü başı hilim hilim. Başında da kocaman bir kasket. Birlikte çalışmaya koyulduk. Öylesine çalışıyordu ki 200-300 ırgatın içinde hemen kendisini gösterdi. Elçiler, çiftlik idarecileri bütün ırgatlara örnek olarak onu gösteriyorlardı. Yan yana yatıyorduk çiftlikte. Bir sabah uyandım, baktım ki Mustafa'nın kasketi ayak ucumda. Mustafa yine gitmiş ki sonra onu Adana'da bir sokakta hasta buldum. Hastaneye götürdüm. Bir daha uzun zaman onu göremedim. İmitimi belirsiz olmuştu. Yıllar sonra onunla bir hapishanede karşılaştım. Şaşırdım kaldım. Önce tanıyamadım. Yanıma geldi. Bana kendini tanıttı. Hapishanede bana öyle kardeşçesine davrandı. Öyle bir sıcaklık gösterdi ki elimi sıcaktan soğuğa vurdurmuyordu. Sonra herkesin de işini görüyordu. Bu kadar işe nasıl yetişiyordu? Hep hapishanede bir numaralı insan olmuştu. Mahkumlara öyle geliyor ki Mustafa olmazsa bu mahpusluk yürümez. Aynı koğuşta kalıyorduk. Mustafa yaralamaktan yatıyordu. Bir ağa 500 lira vermiş, hasmını vurdurmaya göndermişti. Mustafa adamı sadece yaralamıştı. 500 lira için adam öldürür müyüm hiç diyordu. Ben de yaraladım. Bir sabah hapishanede kıyamet koptu. Mustafa kaçmıştı. Nasıl kaçmıştı? Ama nasıl kaçar? Cezası o kadar ağır değil ki. Niçin kaçar? Bir baktım koğuşun eşiğinde Mustafa'nın kirli kocaman kasketi. Mustafa sahiden kaçmıştı. Anadolu çocuğu. Eğer köyde bir kişinin çocuğu olmuyorsa felaketlerin en büyüğüne uğramış demektir. Karısını, kendisini hocalara okutur, o da olmazsa hocaklara gider, kurbanlar keser, o da olmazsa doktorlara gider. Ya da bunların hiçbir gerekliliği kalmaz, koca bir karı daha alıverir. Ondan da çocuk olmazsa bir daha bir daha. Çocuğu olmadı diye 5-6 kadın alıp boşayan köylüler vardır. Kadınsa çoğunluk çocuğu olmayan erkekten boşanır. Halk çocuğu olmayan kadın kadar, erkek kadar hiçbir şeye acımaz. Vay fıkaracık, malı var, mülkü var, çocuğu yok. Çocuğun olmadıktan sonra neylersin dünya malını? Kalacak kimsen olmadıktan sonra arkanda neylersin dünya malını? Baksın bakamasın, bir de köylü ne kadar çocuğu olursa o kadar ister. Bir de köylü kız çocuğundan daha çok erkek çocuk ister. Önce çocuk köyde bir üretim ögesidir. 5 yaşını geçince üretime karışır. Çobanlık eder, tarlada çalışır, hayvanlara bakar. Kız çocuğu olsun, erkek çocuğu olsun bu değişmez. Köylü çocuğuna büyük adam gibi davranır. Büyük adamla konuşur gibi konuşur çocuğuyla. Kaldıracağı kadar büyük adam işi de yükler ona. Çocuğun köyde karışmadığı büyük adam işi yok gibidir hemen hemen. Düğünde, dernekte, kavgada, küslükte büyükler kadar çocuklar da vardır. İki ev birbiriyle konuşmuyorsa, iki ev birbirine dargınsa çocukları da öyledir. Çocuk bir evde ne kadar çoksa üretime o kadar çok yardımcı var demektir. Köyde çocukların bakımı diye bir şey yoktur. Birkaç yaşına kadar anasını emer, kardeşinin sırtında dolaşır, sonra memeden kesilince büyükler ne verse onu yer, büyükler nasıl yaşarsa öyle yaşar. Köylerde hani şu şehirlerde olduğu gibi bir ev eğitimi yoktur. Vay küfretmeyeceksin, çocuğun yanında sövmeyeceksin, böyle bir şey yok. En açık, en kapalı küfürler çocuğun yanında yapılır. Köyde çocuktan hiçbir gizli şey yoktur. En açık saçık kadın hikayeleri çocukların yanında hiç çekinilmeden anlatılır. Şimdi ağzı tutkun 10 kardeş gerek. Şu beyleri sürgün etsem elilen. Yukarıda andığım türkünün ne dediği önemlidir. Birkaç kişi bir adamı dövüyorlarmış. Adam da ayağı yedikçe ah arkam diyormuş. Ah arkam, ah arkam. Dayak atanlardan birisi dayanamamış. Biz senin arkana vurmuyoruz ki sen boyuna ah arkam diyorsun demiş. Adam hep ah arkam diyormuş. Dayak atanlar da merak. Dayak yiyen dilini virt etmiş. Ah arkam, ah arkam. Bu ne demek ola ki? Adam demek istemiş ki arkamda birkaç kardeşim, hısımım, akrabam olsaydı siz beni böyle dövmezdiniz. Köylünün çok çocuk yapması bir de bu arka işinden dolayıdır. Üretimde, dövüşte, yardımlaşmada arka. En talihsiz çocuk arkası olmayan, yalnız kalmış çocuktur. Yalnız, kardeşsiz insana bir tuhaf gözle bakarlar köyde. Bir küçümseme, bir lanetlenmiş hissi. Eğer o yalnız kişi dişlice biri değilse, yandı da gitti. İflah olmaz o. Kötü köylü olur, gelen vurur bir tokat, giden vurur bir tokat. Eşkıyaların, katillerin çoğunluğu çoğu zaman bu çeşit yalnızlardan çıkar. Arkasız, yalnız kalmış, yani bir de akrabasız, hısımsız kalmış kişinin çocukluğu da öteki çocuklardan farklı geçer. İtilir kakılır öteki çocuklarca. Yıl 1953 yılı. Ben Antalya'dayım. Ormancı arkadaşım bana diyor ki, bir orman açma ihbarı aldım. İstersen köye birlikte gidelim. Gidelim diyorum. Yolda ormancı arkadaşımla konuşuyoruz. Köylüleri bildiğim için bu ihbarı kim yapar diye düşünüyorum. Köyün bir bölüğü ormandan tarla açmaz. Gelir öbür bölüğü ihbar eder. Ya da köyde bir iki kişi bu işi yapmaz, ötekileri ihbar eder. İhbar edeni de köylü iş böyleyse hemen buluverir. Hesabını da görür. Ormancı arkadaşıma, bu köyde ormandan tarla açmayan hiç kimse var mı? Yok, herkes açar. Ama 3 yıldır açamıyorlar. Ormana balta, ateş girer girmez, kim yaparsa yapsın bu işi hemen bize haber geliyor. Biz de önüne geçiyoruz. İşte şimdi de açılmaya başlanmış, birkaç ağacı kesilmiş bir ormana gidiyoruz. Merak ettim. Bu ihbarcı kim? Söylenmez. Vardık köye. Sonra ağaçların kesildiği ormana gittik. Yanımızda birkaç da jandarma var. Köyde de çoluk çocuk, kadın erkek, genç yaşlı arkamızdan geliyor. Köyün tüm arkası ardımıza düşmüş geliyor. Açılmış tarlaya varır varmaz bir kıyamettir koptu. Taşlarla, sopalarla zayıf, ince boyunlu, üstü başı peşperişan bir delikanlının üstüne saldırdı köylü. Neredeyse biz yetişmesek, jandarmalar yetişmese delikanlıyı öldürecekler. Biz yetiştik ama delikanlı alakanlar içinde yarı ölü, ancak soluk alıyor. Cifimizi aldık, hastaneye götürdük. Çocuk öldü mü kaldı mı bilmiyorum. Tam 3 yıldır bu delikanlı ihbar etmiş de köylü ihbarcının kim olduğunu şimdiye kadar bulamamışmış. Bu delikanlı tam 3 yıldır köyde bir dala bir balta değse gelir haber verir. Bugün nasıl anladı köylü, bir türlü aklım almıyor. Köylü ihbarcıyı bulamasın diye öylesine düzenlemiştik ki işi. Belki kendi söyledi. Arkadaşım ormancıdan sonra köylülerden bu çocuğun kim olduğunu öğrendim. Bu çocuk 1 yaşında ya varmış ya yokmuş. Anası onu babasıyla bırakıp başka birisine kaçmış. O gün bugündür anayla sevgilisi bir daha köye uğramamışlar. İmleri timleri belirsiz olmuş. Ana kaçtıktan 1 yıl sonra bizimkinin babası ölmüş. Elin aralığında kalmış mı seninki? Hısımı akrabası da yok. Bu çocuk bütün köyün çocuğu olur. Bir bu evde, 5 şu evde köylü el birliğiyle bu yaşa gelinceye kadar bakmış çocuğa. İşte bu çocuk köyde ne olup bitse, orman mı kesildi, kaçakçı mı geldi, köylü vergi mi kaçırdı, hemen hükümete ihbar ediyormuş. Kötülük olarak elinden ne kötülük gelirse hepsini yapıyormuş köylüye. Köylüler kendi yaptıkları iyiliğe karşılık bu delikanlının yaptıklarını hiç şaşmıyorlardı. Diyorlardı ki, birisi birisine demiş ki şu adam sana kötülük edecek, ötekisi inanmam demiş. Ben ona iyilik etmedim ki. Ben bu çocuğun köylüye kinini anladım. Kim bilir evlerde neler neler gelmiş başına. Köylü çocuklarınca nasıl itilmiş kakılmıştır kim bilir. Köylerde aşağı yukarı bütün köylüler uzak yakın birbirine akrabadırlar. Kardeşten kardeş çocuklarından başka bu yüzden öteki akrabalıklar o kadar bir şey sayılmaz. Onlara hısım derler. Çocukken de kavgada, oyunda akrabalık güdülür. Aynen büyüklerde olduğu gibi. Yukarıdan beri demek istiyorum ki köylerdeki çocuklar her yönleriyle büyüklerin tıpkısıdır. Onlar gibi yer, onlar gibi yatar, onlar gibi sorumlulukları vardır. Onlar gibi güçleri yettiğince çalışırlar. Köyün her bir işine büyükler gibi, büyükler kadar katılırlar. Büyüklerden ayrıldıkları 1-2 yer vardır ki hükümete gitmezler. Bir tahsildarın karşısına çıkmazlar. 2- Karıları kocaları yoktur, çocukları olmaz. 3- Aşağı yukarı köyde böylelikle çocukların oyunları da aynıdır. Bir takım büyüklerin oyunları vardır ki çocuklar da oynarlar. Örneğin kale, sapan oyunu, tuzlayım oyununu hem büyükler hem çocuklar oynarlar. Bir de düğünlerde büyüklerin çekmesi gereken halayları çocuklar da çekerler. Sinsin oyunu da bir büyük oyunudur. Çocuklar da sinsin oynarlar. Köylerde çocukların oyuncakları da vardır. Bu oyuncaklarını çocuklar kendileri yaparlar. Çok az, o da 1/1000 babaların yapıp çocuklarına verdikleri oyuncaklar vardır. Bir de köyde çocukları seven, onlara 1 yumurta, 2 yumurta, 1 kaşık yağ, 1 saha yoğurt karşılığında oyuncak yapan kimseler vardır. Bu kimseler çoğu zaman çocuklardan hiçbir şey almazlar. Salt çocukları sevdikleri, salt oyuncak yapmayı sevdikleri için oyuncak yaparlar. Ama çoğunluk çocuklar kendi oyuncaklarını kendileri yaparlar. Çift sürmek için sabanlar yaparlar. Yani tarım araçları yaparlar. Çiftçilik oynarlar, değirmenler yaparlar. Küçük bir akarsu bulunca hemen değirmenlerin üstlerine kuru verirler. Akarsu değirmenin perdelerini döndürür, değirmen işler. Köylü çocukları tıpkı babaları gibi değirmene buğday getirip öğütür giderler. Hayıt çalılanlar deve yaparlar. Kamışlardan at, Bir çocuğun bir deve, bir at için günlerce uğraştığı olur. Ben kamıştan öylesine güzel atlar gördüm ki, hayıttan öylesine güzel develer gördüm ki, oldum olası heykelci zor yapar. Çocukların gelenekleri bu develeri, atları geliştirmiş. Her gelen çocuk bir güzellik, bir sağlamlık katmış develere. Bu işlere büyükler hiç karışmazlar. Develere, atlara çakıl taşlarından dövüle dövüle yapılmış bilyalara hiç karışmazlar. Oyunlarını, oyuncaklarını çocuklar çocuklardan öğrenirler. Oyuncakların çeşidi yerine, toprağına göre değişir. Bataklık, kamış, sazlık olan yerdeki oyuncaklar başkadır, olmayan yerlerdeki başkadır. Dağlık yerlerin oyuncakları başkadır, şehire yakın yerlerdeki köylerin oyuncakları başka, uzak yerlerin oyuncakları başka. En güzel dilli düdüğü kamışlık yerlerin çocukları yaparlar. Örnekleri uzatılabilir. Büyüklerden başka bir işleri daha vardır çocukların, o da edebiyatları. Örneğin ayrı bir türküleri yoktur. Büyüklerin söyledikleri türküleri söylerler. Köylerde masalları yalnız çocuklar dinlemezler. Masallar çocuklar kadar büyükler içindir de. Çocukların edebiyatları oyunları ile birlikte doğan, oyunların içinde giden türküler, tekerlemelerdir. Büyükler de tekerleme söylerler ama onların tekerlemeleri başkadır. Kuş dili dedikleri uydurma bir dille konuşurlar çocuklar. Bunu şehirlerde de duydum. Demek o ki köyde çocuklar büyükler kadar hayata karışırlar. Ne bir az ne bir çok. Yukarıda demiştim ki, üstünde çok çok durdurmuştum ki, köylü çocuğu büyükler kadar yaşamanın, büyükler kadar üretimin içinde, kavganın, dövüşün, dostluğun, düşmanlığın içinde. 6 yaşından yukarı çocuklarda başka bir şey olur. Libido dedikleri cinsel itişler başlar. Köyde hiçbir şey o kadar kapalı olmadığı için çocuklar babalarının, analarının, daha büyüklerin, gençlerin cinsel ilişkilerini görürler, bilirler çoğunluk. 6 yaşlarından 11 yaşına kadar kız erkek çocukların birbiriyle ilişkileri olur. Nasıl evcilik, gelinlik, güveylik oynuyorlarsa öylesine yatmacılık oynarlar. Her şeylerini açık açık yaptıkları halde bu yatmacılık oyunlarını gizli yaparlar. Babalar, analar her oyuna izin verirler de bu yatmacılık oyununa izin vermezler. Her şeyi açık açık yaparlar, her şeyi çocukların önünde konuşurlar da yatmayı gizlerler. Sözüm ona, çok gizli tutarlar. Halbuki yatıp kalktıkları bir oda çoğunlukta bir yataktır. Çocuk ister istemez cinsel ilişkilerden haberlenir ve gidip bir samanlıkta, bir ormanda, bir su kıyısında işlerini görürler. Çocukların birbirleriyle yattıktan sonra, yani yatma oyunu oynadıktan sonra babaları, anaları gibi yıkandıklarını, gusül abdesti aldıklarını biliyorum. Çocukların cinsel ilişkileri Çukurova çocukları arasında var ve de yaygın. Orta Anadolu'da folklor çalışmaları yaptığım zaman sorup soruşturdum, öğrendim ki Orta Anadolu'da da var. Doğuda olduğunu da biliyorum. Son yıllarda kapalı köy düzeni alt üst olmaya başladı. Bundan 10 yıl önce bir çocuk hastalık, sayrılık dışında şehirlere gitmezdi. Bir de iş için giderdi. Bu yıllar hemen hemen bütün çocuklar uzak dağ köylüleri, bunun dışında şehirlere gidip geliyorlar. Bu yüzden köyün kapalı, korkunç yalnızlığını bırakıp da şehirlere kaçan çocuklar çok. Şu şehirlerde gördüğümüz serseri çocuklar var ya, bunların büyük bir kısmı köyden gelen çocuklar. Köyden kaçan çocuklar, üstüne etütler yapılabilse insan, çocuk psikolojisi üstüne bize epeyce ipuçları verir sanıyorum. Çocuk bir üretim ögesidir, bir arkadır. Yaşlanınca ekmek kapısıdır. Bunun için çocuk en değerli ögedir köyde. Ama değeri gene bir üretim ögesi kadardır desek hata mı ederiz? Belki hataya düşeriz. Çocuk Anadolu'da büyükler kadar doğanın içinde, onlar kadar doğayla savaşta olan bir yaratıktır. Çocuklar büyükler gibi adam da öldürürler. Kızıp dövüşüp çocuk arkadaşlarını öldürdükleri vardır. Vardır ama iş bu değildir. Çocuklar büyük insan öldürürler çoğunluk. Bu yerleşmekte bir gelenek olmaktadır. Köylü bilir ki reşit olmamış çocuğun cezası azdır. Bu yüzden düşmanını çocuğuna öldürttür. Düşmanını öldürtmek için 5 yaşındaki çocuğunun eline tabanca verip onu 6-7 yıl eğiten insanlar biliyorum. 12 yaşındaki çocuk tabancayla uçan kuşu gözünden, kaçan tavşanı art ayağından vuruyordu. Sonra da düşman hapishanede çıkınca vurdu. Elimde kesin bir sayı yok. Köylerde çocuklar mı daha çok adam öldürüyorlar, büyükler mi? Her neyse, çocuk öldürmede de büyüklerin yanında. Kozan hapishanesindeydi. Bir gün 12 yaşına kadar gösteren bir çocuk getirdiler. Bu çocuk kaza yapmış. Anasını af tüfeğiyle vurmuş. Hapishanede onunla 1-2-3 ay kaldım. Arkadaşlık ettim. Gizini çözdüm. Çocuğun 3 ay ağzını bıçaklar açmadı. 3 ay uyku yüzü görmediğini biliyorum. Sinirleri öylesine bozulmuştu. Beni yalnız bulunca hikayesini en ince ayrıntılarına kadar anlatıyor da anlatıyordu. Hikayeyi olduğu gibi anlatmam gerek. Çocuk kaza yapmamış, anasını düpedüz öldürmüştü. Yusuf adında bir kişi var. Bu Yusuf bir suçtan dolayı 3 yıl giymiş. 3 yılı giyince de bir yolunu bulup hapishaneden kaçmış. Kaçıp Toraslara aşmış, orada bir köye gitmiş. Bir ağa yanaşmış olmuş. Yusuf yakışıklı bir adamdı. Ağanın kızı Yusuf'a vurulmuş. Bir gün Yusuf kızı almış, Toros'tan aşağı gelmiş. Çolaklar Köyü diye bir köy var. İşte buraya yerleşmiş. Bu köy 15-20 evlik bir köy. Köydeki bütün insanlar da birbirleriyle yakın akraba. Hep de zengin. Köye kuş kanadıyla giremez. Bunlar istemeseler atıcı vurucu kimseler. Yusuf'un kaçırdığı kız çok güzel bir kız. Bu köyden birisi bu kıza Yusuf'un sevgilisine vurulmuş. Biliyorlar ki Yusuf da gözü pek bir kişi. Kızı zorla elinden alamayacak. Aramış taramış Yusuf'un hapis kaçağı olduğunu bulmuş. Bir gün ansızın jandarmalar gelip Yusuf'u yakalamış götürmüşler. Kız kalmış ortada. Aşık olan adam da ona evlenme teklif etmiş. Kız babasının evine kaçıp gitse olmaz. Hem babası kabul etmez, %100 öldürür onu. Yanaşmayla kaçtı diye. Hem de sevgilisi burada uzakta kalır. Kızcağız çar naçar bu adamla evlenmeyi kabul eder. Bir yıl sonra bu adamdan bir çocuğu olur. Hapishanedeki sevgilisini de unutmaz. Gizli gizli ona para gönderir. Yani hapiste ona gül gibi bakar. Yusuf'tur. Hapishanelere sığacak adam değildir.